Ayrım 64.
Sayfa 343. Mahkemenin iş yükü yanı sıra yeni ülkelerin katılımıyla Avrupa Konseyi'nin Demokrasiler Kulübü'nden bir demokrasi öğretim merkezine dönüşeceği, yeni üye devletlerin konsey statüsünün 3. maddesinde yazılı temel yükümlülükleri yerine getirebilecek durumda bulunmadıkları, bunun mahkeme açısından önemli bir handikap oluşturacağı, ilgili ülkenin demokrasi standardına göre bir koruma anlayışına yer verileceği ve konsey statüsü ile belirlenip mahkeme ile somutlaştırılan minimum standart gereklerinin artık uzak bir ufuk çizgisi olarak görüneceği düşüncesi ve endişeleri de önemli bir yere sahipti. Dipnot Sudre F. La Semaine Juridique 7-1-1998 Aynı yönde C. Taitken, Colli C. Le Rayonnement de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Propos Introductif, 50e Anniversaire de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, sayfa 74-81'e. Mahkemenin eski üye devletlerinin oluşturduğu Demokrasiler Kulübü'nün standartları doğrultusunda oldukça katı değerlendirme marjları konusunda devlete dar bir aralık tanıyan, deyim yerinde ise kılı kırk yaran bir yaklaşımla yeni devletlerin oluşturduğu demokrasi öğrenciliğinin standartları çerçevesinde daha toleranslı, esnek, düşük yoğunluklu, taraf devlet marjlarının geniş tutulduğu yaklaşım arasında iki ayrı viteste denetim yetkisini kullanabilme riskiyle karşı karşıya bulunduğuna işaret edilmekteydi. Aslında bu kaygılar kafalardan silinebilmiş de değil henüz. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin konsey üyesi oluşu ve sözleşmenin doğrudan tarafı olması sonucu mahkemede üye bulundurması, birbirine karşıt değerler sistemine dayalı ve gelişmişlik düzeyi birbirinden oldukça farklı hukuk anlayışlarını kaçınılmaz olarak karşı karşıya getirme riski potansiyel olarak varlığını sürdürmektedir. Bununla bağlantılı olarak uzun yılların birikimi sonucu ortaya çıkan Strasbourg Mahkemesi'nin içtihadi müktesebatının çok sayıda yeni yargıcın mahkemeye girişiyle birlikte etkilenebileceği ve bu müktesebatın erozyona uğrayabileceği düşünülmektedir. Dipnot P. Lambert, Table Ronde, La mise en œuvre du protocole numéro 11, Le nouveau règlement de la Cour européenne des droits de l'homme, Éditeur J.F. Flaus, Brüland, Bruxelles 2000, sayfa 101-102, R. Gut, L'avenir de la Convention européenne des droits de l'homme, 50e anniversaire de la Convention européenne des droits de l'homme, sayfa 151-152. AİHM Başkanı Wildhaber, mahkemenin 25.1.2000 tarihli toplantısında verdiği demecinde, mahkemenin sözleşme ve jurisprudansı ile oluşan standartlarında bir düşüşe yer verilmeyeceğini, insan hakları Avrupa yapısının çifte standarda geçit vermesinin mümkün olamayacağı gibi, hızında da 2-3-4. Vitese geçiş gibi bir durumdan söz edilemeyeceğini, insan hakları alanında devletlerin özel durumları ve demokrasi standartları hesaba katılmaksızın, bütün Avrupa'da aynı şekilde uygulama alanı bulacağını ifade ederek bir anlamda yüreklere de su serpecektir. Dipnot Nakleden K. Jungwirth Le Nouvelle Démocratie 50e Anniversaire de la Convention Européenne des Droits de l'Homme Éditeur C. Taitken Colli Acte du Colloque Organisé Le 26 ve 27 Oktober 2000 Lom Nemesis Brüland Brüksel 2002 sayfa 117. Aslında denetim sisteminde gerçekleştirilen yapılanmaya yönelik katı ve karamsar görüşün geçerliliğini ölçmek için henüz erken olduğu söylenebilir. En azından bugüne kadarki başvurularla ilgili kararlara bakıldığında endişelerin doğrulanmadığı görülmektedir. Dipnot: P. Titiun, La Cour européenne des droits de l'homme et le pays d'Europe centrale et orientale, première affaire. Les droits de l'homme au seuil du troisième millénaire, mélange en hommage à Pierre Lambert, Brûlant, Bruxelles 2000, sayfa 894. Mahkemenin uzun yılların deneyimleri sonucu ortaya konulan Strasbourg demokrasisi ilkelerini ve gereklerini, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü standartlarını, demokrasi deneyimsizliğini dikkate alarak Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri konusunda esnettiğine, düşürdüğüne, çifte standart oluşturduğuna ilişkin sonuçlar çıkartamamaktayız. Yeni AİHM, eski AİHM'nin jurisprudansıyla bugüne kadar getirilen koruma standardını herhangi bir taraf devletin içinde bulunduğu demokrasi derecesinden soyutlamak suretiyle sözleşmenin amacını teşkil eden Avrupa kamu düzenini tesis etme yönünde içtihatlar ortaya koymaktadır. Dipnot: Titiun AGM sayfa 895. Her ne kadar bugüne kadarki uygulamalara bakıldığında iki viteslilik görünmemekteyse de gelecekte mahkemenin önüne taşınacak olan siyasal, hukuksal ve ekonomik yapıya ilişkin uyuşmazlıklarda bu tür sorunların yaşanabileceği söylenebilir. Yeni üyelerin bir kısmı hiç kuşkusuz gerçek bir hukuk devleti reformunu hızla gerçekleştirerek sözleşme ile kurulan Avrupa kamu düzeni yapısıyla bütünleşebilmiştir. Ancak birçoğu henüz bu yapıdan oldukça uzak bir görüntü içerisinde ve bu bakımdan da kaygı verici bir durum sergilemektedir. Bir yanda Avrupa normlarının oluşturduğu bireyin ve değerlerinin kutsallığını esas alan insan hakları anlayışı, diğer yanda ise devletin kutsiyetini ve kadir-i mutlaklığını esas alan anlayış iç içe girmiştir. Bu durum gelecekte sözleşmenin varlık nedeni ve amacını zayıflatıcı yaklaşımları gündeme taşıyabilir. Doğal olarak mahkemenin gelecekte ciddi tehditlerle karşılaşacağını düşünmek fazla abartılı gelmemektedir. Dipnot: Batinder AGM sayfa 110, Lambert AGE sayfa 517-518. Avrupa Konseyi'ne yeni üyelerin girişiyle birlikte insan haklarının iki vitesli bir yapıya dönüşebileceğine ilişkin kaygılar için ayrıca bakınız DECO, La Convention dans l'Europe d'aujourd'hui, enjeux et limites sayfa 142 ve devamı. Siyasal açıdan bakıldığında varılan bu aşama, sözleşmenin kurucu babası sayılan ve Avrupa Hareketi Hukuk Komisyonu Başkanı P.H. Taitgen'in La Haye Kongresi'nde ortaya koyduğu insan hakları ortak hukuku üzerinde şekillenen özgür ve tek Avrupa idealinin gerçekleşmiş olması açısından bir tarihsel şanstır. Dipnot: C. Rousseau, Le rôle joué par le professeur Pierre-Henri Taitgen dans l'élaboration de la Convention européenne des droits de l'homme, 50e anniversaire de la Convention européenne des droits de l'homme, éditeur J. Taitgen Colli, acte du colloque organisé le 26 ve 27 octobre 2000, L'homme, Nemesis, Brûlant, Bruxelles 2002, sayfa 59-60. E-Deco, La Convention dans l'Europe d'aujourd'hui, enjeux et limites, 50e anniversaire de la Convention européenne des droits de l'homme, sayfa 135. Ne var ki denetim sistemi bu yapıya bir anlamda hazırlıksız yakalanmıştır. Doğal olarak da 11 nolu protokolün getirdiği denetim sistemini önemli sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır. Bunların başında da sözleşmeye taraf olan yeni üyelerle birlikte mahkemenin iş yükünde pek de hesap edilemeyen artışı karşılayamaması ve mahkemenin işlevsel yapısının etkilenmesi ihtimali gelmektedir. Sözleşmeye yeni devletlerin taraf olması ile birlikte mahkeme yeni bir kompozisyona bürünmüştür. Aynı mahkemede iki ayrı anlayışı temsil eden iki ayrı düşünce ve dünyadan gelen yargıçlar arasındaki anlayış farkının mahkeme kararlarının şekillenmesinde potansiyel bir risk faktörü oluşturabileceği söylenebilir. Ümid edilir ki bu yeni yapısı ve kompozisyonuyla geçmişten bugüne getirdiği jurisprudansını gelecek yıllara da aynı dinamizm ve teleolojik yaklaşımıyla taşır ve bu yürekli eğilimini sürdürür. Dipnot: S. Helmholtz Marcus, La Cour européenne des droits de l'homme, Compétence actuelle et virtuelle, La Convention européenne des droits de l'homme, Développement récent et nouveau défi, Éditeur J.F. Flaus, M. de Salvia, Brüland, Brüksel, 1997, sayfa 94, 93'ten 98'e. Diğer yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi her geçen yıl artan başvuru yüküyle karşı karşıya bulunmaktadır. Örneğin 1990'da 5279 olan başvuru sayısı 95'te 11236'ya, 2000'e gelindiğinde 30069, 2003'te ise 35613'e ulaşmıştır. Dipnot: http://www.ejhr.int/fr/2003/apercucuurt.pdf/11.02.2004/. Hatta konseyin yeni üyelerinden gelen başvuru sayısının eski üyelere ve gelişmiş demokrasilere göre düşük seviyede olduğu dikkate alındığında başvuru sayılarının gelecek yıllarda daha da büyük boyutlara taşınacağı açıktır. Çünkü sözleşmeyi onaylayan bir taraf devletten ilk yıllarda genellikle fazla başvuru yapılmamaktadır. Ancak başvurunun öneminin kavranması ve bilinçlenme olgusuyla birlikte hızlı bir biçimde bu yolun işletilmesine gidildiği ve giderek artan oranda başvurunun yapıldığı hemen tüm taraf devletlerde görülmektedir. Bu durum yeni taraf olan devletlerde de aynı sonucu vermektedir. Dipnot: Arnavutluk 1994, Letonya, Makedonya, Moldova, Ukrayna 1995, Rusya ve Hırvatistan 1996, Gürcistan 1999, Azerbaycan 2001 ve Ermenistan 2001, Bosna Hersek 2002, Sırbistan Karadağ 2003'te konsey üyesi olmuşlardır. Bunlardan örneğin Ermenistan'dan 2001'de 7, 2003'te 71, Azerbaycan'dan 2001'de 43, 2003'te 238, Gürcistan'dan 2001'de 29, 2003'te 41, Hırvatistan'dan 2001'de 184, 2003'te 747 başvuru yapılmıştır. İstatistikler bilgiler için bakınız: http://www.ejhr.joe.int/fr/2003/apercucuurt.pdf/parantez/04.02.2004/. Bu vesileyle belirtelim ki zaman zaman mahkemenin istatistiksel verilerinden hareket edilerek verilen mahkumiyet kararları veya yapılan başvuru sayıları kullanılarak taraf devletlerin sözleşme karşısındaki durumu ortaya konmaya çalışılmaktadır. Bu durum elbette bu ülkelerde sözleşme ihlallerinin azlığını göstermemektedir. Dolayısıyla mahkemenin web sayfasında yer alan istatistikler elbette doğru olmakla birlikte bu verilere kimi zaman yalan söylettirebilmektedir. Örneğin yapılan başvuru adedi veya verilen mahkumiyet sayısı itibarıyla taraf devletler arasında sıralamalar yapılmakta ve bu sayılar çerçevesinde sözleşme ihlalcisi veya bağlısı gibi bilimsel doğruluğu tartışılabilecek sonuçlardan söz edilebilmektedir. 11 nolu protokol elbette 1990 öncesi dönemin koşulları içerisinde düşünülen ve koruma sisteminde ortaya çıkan gecikmeli adalet sorununa cevap vermek üzere yapılan bir reform niteliği taşımaktaydı. Bugün itibariyle Avrupa Konseyi üyesi 45 devlet ve yaklaşık 800 milyon nüfusa hitap etmektedir. Üstelik kişisel başvuru yolunun öteden beri amaca uygun bir biçimde kullanılmadığı da bir gerçek. Dipnot. Pek çok önemsiz konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınması karşısında zaten aşırı derecede iş yüküne boğulu durumda olan mahkemeyi yeni arayışlara itmiştir. Yakın zamanda denetim mekanizmasında yeniden yapılanmaya gidilmesi beklenilmekte ve getirilmesi düşünülen değişikliklerin başında da mahkemeye önem taşımayan başvuruların reddine ilişkin bir yetki tanınması gelmektedir. Her davanın AİHM'ye taşınmasını Türk avukatlarının hukuksal şizofrenisi olarak niteleyen Çağlar, bu durumu özgün uslubuyla Popstar, Türkstar kuyruğuna girenlerle bugün AİHM'ye başvurmak için kuyruğa girenler arasında kesin bir paralellik bulunuyor. Bu pop kültürün hukuk versiyonu olarak değerlendirmektedir. Bakınız Milliyet Gazetesi 11.3.2004. Kimi zaman sözleşme ile koruma altına alınmayan haklarla ilgili, kimi zaman son derece basit ve gereksiz konularda, kimi zaman da son bir umut kapısı olarak mahkemeye başvuruda bulunulduğu görülmektedir. Amacı doğrultusunda kullanılmış olsa da sürekli artan kişisel başvuruların mahkemenin verimliliği üzerinde olumsuz etkileri doğurduğu eleştirilerinin haklılığı, 2000'li yıllara gelindiğinde artık daha da somutlaşmıştır. Bu bağlamda da denetim sistemini yeniden yapılandıran Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi protokolünün reform sürecine doğru oldukça ciddi adımlar atılmış bulunmaktadır. Yakın bir gelecekte denetim mekanizmasında özellikle mahkemede yeni bir yapılanmaya gidilecektir. Mevcut sorunların üstünden gelinebilmesi, daha etkin bir koruma düzeni olabilmesi ve hak ve özgürlüklerin tüm Avrupa'da aynı ölçüde uygulama alanı bulabilmesi ve geliştirilebilmesi için artık 11 nolu protokol hazırlıkları sırasında da dillendirilen 2 dereceli bir Avrupa insan hakları yargılamasına geçmekten başka seçenek kalmamıştır. İlk derece mahkemeleri olarak insan hakları bölge mahkemelerinin ikinci ve gerçek anlamda temiz yeri olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kurulması yönünde 90'lı yıllarda ortaya atılan öneriler üzerinde yeniden yoğunlaşmak ve denetim mekanizmasını daha dinamik, makul sürede kararlar alabilen, iç hukuk düzenleri üzerinde saygın ve kararlarına bağlı bir kurumsal kimliğe kavuşturmak düne göre daha da zorunlu hale gelmiştir. Dipnot, Badinter, AGM, sayfa 111. Ekler. 1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Dipnot. http://www.ecr.joe.int/convention/web/convention.pdf (03.03.2004). Bu metin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin resmi web sayfasında yer verilen sözleşmenin Türkçe versiyonudur. İnsan hakları ve temel özgürlüklerin korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi. 11. Protokol ile değiştirilen metin. Sözleşme metni 21 Eylül 1970'te yürürlüğe giren 3 nolu protokolün 20 Aralık 1971'de yürürlüğe giren 5 nolu protokolün ve 1 Ocak 1990'da yürürlüğe giren 8 nolu protokolün düzenlenmelerine uygun olarak değiştirilmişti. Ayrıca yürürlüğe girdiği 21 Eylül 1970'ten bu yana 5. maddesinin 3. fıkrasına uygun olarak sözleşmenin bir parçası olan 2 nolu protokolün metnini içermekteydi. Protokollerin getirdiği bütün bu değişikliklerin veya eklemelerin yerini yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Kasım 1998'den itibaren 11 nolu protokol almaktadır. Bu tarihten itibaren 1 Ekim 1994'te yürürlüğe giren 9 nolu protokol yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım 1998. Aşağıda imzası bulunan Avrupa Konseyi üyesi hükümetler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948'de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ni, bu bildirinin metninde açıklanan hakların her yerde ve etkin olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlamayı hedef aldığını, Avrupa Konseyi'nin amacının üyeleri arasında daha sıkı bir birlik kurmak olduğunu ve insan haklarıyla temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinin bu amaca ulaşma yollarından birini oluşturduğunu göz önüne alarak, dünyada barış ve adaletin asıl temelini oluşturan ve sağlanıp korunabilmesi her şeyden önce bir yandan gerçekten demokratik bir siyasal rejime, diğer yandan da insan hakları konusunda ortak bir anlayış ve ortaklaşa saygı esasına bağlı olan bu temel özgürlüklere derin inançlarını bir kez daha tekrarlayarak, aynı inancı taşıyan ve siyasal gelenekler, idealler, özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü konularında ortak bir mirası paylaşan Avrupa devletlerinin hükümetleri sıfatıyla, evrensel bildiride yer alan bazı hakların ortak güvenceye bağlanmasını sağlama yolunda ilk adımları atmayı kararlaştırarak aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. Madde 1. İnsan haklarına saygı yükümlülüğü. Yüksek sözleşmeci taraflar, kendi yetki alanları içinde bulunan herkese bu sözleşmenin birinci bölümünde açıklanan hak ve özgürlükleri tanırlar. Bölüm 1. Haklar ve özgürlükler. Madde 2. Yaşama hakkı. 1. Herkesin yaşam hakkı yasanın koruması altındadır. Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın yerine getirilmesi dışında hiç kimse kasten öldürülemez. 2. Öldürme aşağıdaki durumlardan birinde kuvvete başvurmanın kesin zorunluluk haline gelmesi sonucunda meydana gelmişse bu maddenin ihlali suretiyle yapılmış sayılmaz. A. Bir kimsenin yasa dışı şiddete karşı korunması için. B. Usulüne uygun olarak yakalamak veya usulüne uygun olarak tutuklu bulunan bir kişinin kaçmasını önlemek için. C. Ayaklanma veya isyanın yasaya uygun olarak bastırılması için.